Kaptan Grant'ın Çocukları.
Ayrım 8.
Katiller 6 ay önce Batı Avustralya'daki Perth cezaevinden kaçan kürek mahkumlarıdır. Kaçakların 20 kişi oldukları, Avustralya'ya nereden nasıl geldiği belirsiz Ben Joyce adında azılı bir haydut tarafından yönetildikleri anlaşılmıştır. Haydutların yakalanmaları için Lord haberi burada kesip arkadaşlarına döndü. Bu koşullar altında Kaptan Grant'ı karadan araştırmaya devam etmemiz doğru olur mu diye sordu. Bence en iyisi Melbourne'de Duncan'a binip Kaptan Grant'ı bulmak için doğuya gemiyle gitmektir. Öyle değil mi binbaşı? Binbaşı, ben bu konuda Ayrton'un düşüncesini öğrenmek istiyorum dedi. Ayrton iki yoldaki tehlikenin de aynı olduğunu söyleyerek tepeden tırnağa silahlı 8 kişinin 20 kaçakla başa çıkabileceğini belirtti. Paganel de buna katıldı. Böylece gezi programında değişiklik yapılmaması onaylandı. Bu arada Ayrton geminin hemen kıyıya gelmesi önerisinde bulundu. John Mangles onarımın bitmemiş olacağını öne sürerek bu öneriye karşı çıktı. Ayrton bir daha üstelemedi. Ertesi sabah iyice silahlanmış olarak yeniden yola koyuldular. Uzun bir okaliptüs ormanını geçerek akşama Murray eyaleti sınırına vardılar. 5 Ocak sabahı uçsuz bucaksız Murray topraklarına ilk adımlarını atıyorlardı. Bu ıssız alan Avustralya alplerine kadar uzanıyordu. İngilizler bu bölgeye yerlilere ayrılmış topraklar adını verirler. Çünkü beyazlar gelince yerlileri buralara sürmüşler. Ama Glenarvan'la arkadaşları daha herhangi bir canlıyla karşılaşmamışlardı. Bir aralık Robert heyecanla, "Bakın işte bir maymun!" diye bağırdı. Gerçekten de kara gövdeli bir yaratık, daldan dala atlayarak uçar gibi gidiyordu. Araba durdu. Seyretmeye koyuldular. Hayvan okaliptüsten bir zamk ağacına sıçradı. Herkes kaygan gövdeye nasıl tırmanacağını düşünürken, maymun balta benzeri bir araçla ağaçta kendine çentikler açarak tepeye yükseldi. Binbaşı, "Bu nasıl maymun böyle?" diye sordu. Paganel, "Safkan bir Avustralya maymunu," dedi. Biraz sonra da düzlük bir alana geldiler. Burada 10 kadar kulübesi olan bir yerli köyü vardı. Toprak çırılçıplaktı. Yerliler acınacak durumdaydılar. Kadın, erkek, çocuk olarak 30 kadardılar. Üstlerinden kanguru derisinden parça parça olmuş giysiler sarkıyordu. Önce yabancılardan korkarak kaçtılar. Ayrton bir şeyler söyleyince çekine çekine döndüler. Yerliler çok ilkeldi. Kıllı gövdeleriyle bir hayvanı andırıyorlardı. Lady Helena ile Mary arabadan inip zavallılara yiyecek verdiler. Onlar da yiyecekleri kapıp hemen gövdelerine indirdiler. Konuştukları dil de çok ilkeldi. Glenarvan'ın emriyle yerlilere bir parça yiyecek bırakılınca sevinçleri görülecek şeydi. Mary babasının belki de böyle ilkel bir kabilenin elinde tutsak olduğunu düşününce gözyaşlarını güç tuttu. John Mangles genç kızın durumunu sezince Ayrton'a, "Sen de böylelerinin elinde mi tutsaktın?" diye sordu. "Evet ama bunlar bir avuç. Darling kıyılarında ise bunlardan binlerce var. Onlar üstelik ellerine düşen Avrupalıları kendileri gibi yaşamaya zorluyorlar. Onlar gibi avlanacak, balık tutacak, savaşacaksın. Tutsak zeki ise önemli bir yere de sahip olabilir. Ama bir an bile yerlilerin gözetiminden kurtulamaz." Binbaşı, "Siz kurtuldunuz ama," dedi. "Doğru, ben iki kabile arasında patlak veren bir savaştan yararlanıp kaçtım. Ama çölü aşmam çok güç oldu." Yerliler garip çığlıklar atmaya başladılar. Anlatılmaz bir korkuya kapılmışlardı sanki. Ayrton bunun bir savaş gösterisi olduğunu söyledi. Gösteri 10 dakika sürdü. Çığlıklar, tepinmeler, dövünmeler birbirini izledi. Sonra sihirli bir değnek değmişçesine hepsi bir an durdu. Sesler kesildi. Nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Zamk ağacının üstüne bir küme kuş konmuştu. Yerliler savaş dansı yerine şimdi av peşine düşmüşlerdi. Aralarından biri öne çıkıp ağacın dibine yaklaştı. Elindeki aracı yukarı fırlattı. Araçtan bir dik açı çizerek yükseldi, sonra 10 kuşu birden aşağı indirdi. Ayrton, "Bu merang dedikleri budur," dedi. Paganel, "Ünlü Avustralya bumerangı bu ha?" diyerek Robert'la birlikte heyecanla koşup aracı incelediler. Aracın önemli bir özelliği yoktu. Biçimi ve yerlilerin bunu kullanmaktaki ustalığı ona esrarlı bir hava veriyordu. McNabbs küçümseyici bir tavırla, "Gene de maymunlar için ileri bir buluş sayılır," dedi. 4. Çöldeki piyano sesleri. 6 Ocak günü uçsuz bucaksız topraklarda yol aldılar. Doğuya doğru ilerliyor, atlarının izleri toprakta dümdüz bir iz bırakıyordu. Glenarvan'ın atının nalı, Black Point istasyonunun damgasını taşıdığından, onun izi ötekilerden kolayca seçiliyordu. Hiç de silinmiyordu. O gün 50 kilometre yol aldılar. Yemekten çok uyumak istiyorlardı. İlk nöbeti Paganel aldı. Ay yoktu ama gece aydınlıktı. Bilgin, hesaplarına daldığı sırada bir piyano sesi duydu. Önce yanlış duyduğunu sandı. Çöl ortasında piyano ne arardı? Birden piyanoya eşlik eden bir insan sesi duyuldu. Ses, Don Juan operasından bir parça söylüyordu. Bilgin nöbeti almaya gelen Wilson'a bundan söz açmadı. Sabahleyin durumu Glenarvan'a açtı. Sabahleyin köpek havlamalarıyla uyandılar. İki İngiliz köpeği ormanın kenarında havlayıp duruyordu. Ardından iki atlı göründü. İkisi de soylu avcılar gibi giyinmişlerdi. Arabadaki kadınları görünce atlarından inip onları selamladılar. Glenarvan önce kendilerini tanıttı. Gençler, Hatton Malikanesi'nin sahipleri Michel ile Sandy Patterson adında iki kardeşti. Glenarvan, "Gece Mozart'ın bestesini çalıp söyleyen sizdiniz öyleyse," dedi. Gençler bunu doğrulayarak onları malikanelerine çağırdılar. Atları Ayrton'la tayfalara bırakıp gençlerin ardı sıra yürüyerek malikaneye gittiler. Burası gerçekten de bir İngiliz parkı gibi düzenlenmiş güzel bir yerdi. Çeşit çeşit ağaçları ve kuşlarıyla çöl ortasında bir cennetten farksızdı. Michel ile Sandy, Londralı bir bankerin çocuklarıydılar. 20 yaşına bastıklarında babaları onları buraya göndermiş, onlar da büyük bir hayvan çiftliği kurmuşlardı. Malikane yeşillikler arasında tahta ile tuğladan yapılmış güzel bir köşktü. Ağaçlıklı bir yolun sonunda küçük bir derenin üstündeki güzel bir köprüden geçirdikten sonra evin kapısına varılıyordu. Kapıda onları bir uşak karşıladı. Evin içi beğeniyle döşenmişti. Heykeller, halılar, av gereçleri görülmeye değerdi. İnsan kendini burada bir ortaçağ şatosunda sanabilirdi. Sandy Patterson'ın uşağına verdiği emir üzerine bir çeyrek saat içinde hazırlanan zengin bir şölene buyur edilmişlerdi. İkisi de konuksever, konuşkan kişilerdi. Gezilerinin amacını öğrenince Michel, "Bence Kaptan Grant yaşıyordur, şu anda yerlilerin elinde tutsaktır," dedi. Bu arada Avustralya yerlilerinin hiç de vahşi insanlar olmadıkları konusundaki sözleri Mary'nin yüreğine su serpti. Daha sonra kaçak kürek mahkumlarından söz açtılar. Gençler olayı öğrenmişlerdi ama kaçakların 100 kişilik bir çiftliğe saldıracaklarını ummadıklarından onlardan korkmuyorlardı. Gösterilen konukseverlik karşısında bütün günü malikanede geçirdiler. Böylece iyice dinlenmiş oldular. Ertesi sabah gün doğmadan iki gençten ayrıldılar. Onları İngiltere'ye, Malcolm şatosuna beklediklerini söylediler. Saat 9'da Victoria eyaletinin bilinmedik kesimlerine girmişlerdi. Güneydoğu'da dev bir engel yollarına çıktı. Bu 25 bin kilometre boyunca uzanan Avustralya alpleriydi. Hava dayanılmayacak kadar sıcak değildi ama yol engebeliydi. Yolculuk hem güçleşmiş hem de tehlikeli olmaya başlamıştı. Dar boğazlar arasından güçlükle ilerliyorlardı. 9 Ocak günü hiç beklemedikleri bir anda dağ yolunda bir hanla karşılaştılar. Hemen içeri daldılar. Hanın sahibi asık suratlı, kaba biriydi. Sorularına ters karşılıklar veriyordu. Handan çıkarken duvara asılı bir ilan gözlerine ilişti. İlanda, haydut Ben Joyce'u ölü ya da diri getirene 100 İngiliz lirası verileceği yazılıydı. Glenarvan ile Ayrton birbirlerine baktılar. Lucknow'a doğru ilerlerken sarp geçitlerden geçtiler. Bu arada Madredi'nin atı birdenbire öldü. Glenarvan atını Madredi'ye verdi. Kendisi arabaya, eşinin yanına bindi. Ayrton'un izlediği yol doğruysa, iki gün içinde Avustralya alplerini aşmış olacaklardı. 10 Ocak'ta Doruk'a vardılar. Burası 1 metre yükseklikte, geniş bir yaylaydı. Akşam olduğundan burada gecelemeye karar verdiler. Ertesi gün inişe geçmişlerdi. İniş kolay oldu. Herkes amaca, yani Britanya'nın battığı yere bir an önce varmak istiyordu. Kazaya uğrayanların izini ıssız, Gippsland'de değil ancak kıyıda bulacaklarından emindiler. Ayrton boyuna Glenarvan'ı sıkıştırarak Duncan'ın artık yola koyulmasını bildirmesini istiyordu. Artık onlardan ayrılmak niyetindeydi. Glenarvan neredeyse Ayrton'un isteğini yerine getiriyordu. Onu kararından binbaşı McNabbs caydırdı. Ayrton olmadan bu bölgede Kaptan Grant'ın izini süremezlerdi. John Mangles da bu konuda binbaşıyı desteklemişti. Onun için programda bir değişiklik yapılmaması kararlaştırıldı. Harekete geçmek için Twofold Körfezi'ne varmayı bekleyeceklerdi. Ayrton buna çok kızdı. Onun kızdığını yalnız binbaşı anlamıştı. Kavurucu bir sıcak altında bitkin bir halde ilerliyorlardı. Sonra bir eğrelti ormanını geçtiler. Yaprakların altı biraz serinceydi. Ormandan çıkınca Paganel'in birden yere yuvarlandığını gördüler. Belki de adamı sıcak çarpmıştı. Koşarak yanına gittiklerinde Bilgin, ayaklarını atının üzengisinden çıkarıyordu. Onun da atı, Maldredi'nin atı gibi yıldırım çarpmışçasına ölmüştü. Bunu hepsi de çok garip buldular. Glenarvan bir salgından korkuyordu. Akşama doğru Wilson'ın atı ile bir de öküz ölünce Glenarvan'ın korktuğu başına geldi. Şimdi üç öküzle dört atları vardı. Durum hiç de parlak değildi. Kadınlar arabasız kalırsa yollarına nasıl devam edeceklerdi? Twofold Körfezi'ne kadar olan 190 kilometrelik yolu yürüyerek alabilecekler miydi? Sağ kalan hayvanları incelediler, hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Büyük okyanusa dökülen Snowy Irmağı'na varıp geceyi orada geçirmeyi umuyorlardı. Yolun dirseğinde yüksek ağaçlı bir orman uzanıyordu. Ayrton arabayı oraya sürdü. Tekerleklerden biri çamura saplandı. Gece burada konaklayarak arabayı sabaha kurtarmayı kararlaştırdılar. Hava kararmış, sıcak kesilmemişti. Durmadan çakan şimşekler bir fırtınaya haber veriyordu. Yorgunluktan bir süre sonra hepsi derin bir uykuya daldılar. Bulutlar alçalmış, ortalık iyice sessizleşmişti. Binbaşı rahatsız bir uykudan sonra gece 11'e doğru uyandı. Birden ağaçların arasında bir takım ışıklar gördü. Önce bir orman yangını sandı. Kalkıp o yöne yürüdü. Orada bir doğa olayıyla karşılaştı. Işığı fosforlu bir takım mantarlar saçıyordu. Bunu Paganel'e göstermek için onu uyandırmaya gidiyordu. Birden duraladı. Işıklı mantarların aydınlattığı yerde oynaşan bir takım gölgeler görür gibi oldu. Belki yanılıyordu. Az daha yaklaştı. Birden iz arar gibi yere diz çökmüş emekleyen adamları gördü. Adamların ne aradıklarını öğrenmesi gerekti. Binbaşı arkadaşlarını uyandırmadan yüksek otların arasına gizlendi. 5. Beklenmedik bir durum. Gece 2'de bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Çadırda barınamayınca Glenarvan'la arkadaşları arabaya sığındılar. Oradan buradan konuştular. Gün doğunca yağmur dindi ama güneş görünmedi. Önce arabanın durumuna baktılar. Önden çamura saplanmıştı. Çamurlar kurumadan çıkarılması gerekti. Glenarvan, iki tayfa, kaptan, Ayrton, ormanın içinde hayvanlara bakmaya gittiler. Ama hayvanlar yoktu. Irmak kıyısını aradılar, yoktu. Bir saat aradılar. O sırada bir kişneme duyuldu. Ardından bir böğürtü. Kaptan John Mangles, işte oradalar diyerek yüksek otların arasına koştu. Durumu görünce olduğu yere çakılıp kaldı. Ötekiler de olanları görünce afalladılar. İki öküzle üç at, tıpkı öncekiler gibi ölmüştü. Wilson, küfür etmemek için güç tuttu kendini. Glenarvan, Ayrton'a sağ kalan tek öküzle atı göstermesini söyledi. Kamptakiler durumu öğrenince çok şaşırdılar. Binbaşı Ayrton'a döndü. ''Keşke bütün atları senin getirdiğin nalbantan allatsaydık.'' dedi. ''Niçin efendim? Niçin olacak? Çünkü ölümden yalnız o kurtuldu.'' Ayrton, ''Rastlantı efendim.'' diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Hepsi binbaşının Ayrton'dan kuşkulandığını anlamışlardı. Paganel, ''Yoksa onu kaçak mahkumların adamı mı sanıyor?'' deyince Mary, ''Hangi kaçak mahkumlar?'' diye safça sordu. Paganel, bayanların önünde bir pot kırdığını anlamıştı. John Mangles, durumu düzeltmek için akla karayı seçti. Ayrton'la iki tayfa arabayı çamurdan çıkarmak için boş yere çabalıyorlardı. parça parça sökülmeden arabanın kurtarılmasına olanak yoktu. Bunun için de araç gerekiyordu. O sırada Lord Ayrton'a, "Bırakın artık," dedi. "Hayvanları arabadan çözün. Biri erzağımızı, öteki de kadınları taşır. Biz de yürürüz." Konak yerinde toplanarak yönlerini bulmaya çalıştılar. Paganel, 37. enlem üzerinde 145 derece 53 dakika boylamındayız dedi. Buna göre Twofold Körfezi'ne 115, Melbourne'e de en az 350 kilometre uzaklıktayız. Bu durumda dosdoğru kıyıya gitmekten başka yapılacak şey yoktu. İki kadın yürüyebileceklerini söylediler. Eden kentinde de gerekli hayvanlarla malzemeleri alabilirdi. Ayrton gene Duncan'a körfeze gelmesi için hemen haber verilmesi gerektiğini söyledi. Önerisi kabul edilmedi.
Ayrım sonu.